Ayrım 51. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. İsmet soluğu millet çay bahçesinde alıp kanlı giysilerine hayretle bakan garsona bir orta kahve söylediğinde Kabzı Mal da öldü. Korsan DVD'ci 155 polis imdatı aramayı akıl etmese ve yarım saat içinde ambulans gelmese Hidayet de kesin ölecekti. Şehir siren seslerinin susmadığı bir gün geçiriyordu. Bir ambulans tavşan dudaklarını doğrayan jinekologu ruh sağlığı hastanesine, ikincisi Hidayet'i devlet hastanesine götürüyor, üçüncüsü de Kabzı Mal'la şemsiyecinin cesedini morga taşıyordu. Ortalık üç ambulansın ve sokaklarda İsmet'i arayan polis arabalarının sirenleriyle inliyordu. Ambulanslar Üç Kardeşler Pastanesi'nin önünden geçerken trafik tıkandı. Siren sesleri civarda oturanları da pencerelere dökmüştü. Üç ambulansı ve polis araçlarını gören halktan bazıları bir yerlerde bomba patladığını zannederek hemen televizyonu açtılar. Caddede kopan kıyamet, aşk, özveri mi, benliği korumak mı başlıklı bir konuşma yapmak için sabahın erken saatlerinde şehre gelen ve Üç Kardeşler Pastanesi'nde oturduğu koltuğun arkalığına başını dayayıp uyuyan konuk konuşmacı Ülkü Birinci'yi de uyandırdı. Pastanenin çalışanları kapı önüne çıkmışlar, sağa sola ne olduğunu soruyorlardı. Ülkü Birinci de meraklanmıştı ama öyle uykusuzdu ki trafik açılıp siren sesleri uzaklaştıktan sonra başını tekrar arkaya dayadığı gibi uyumaya devam etti. Sabah uçağıyla gelen Ülkü Bey hastaneye gitmeden önce güzel bir kahvaltı yapmak istemiş. Kendisine iyi bir yer tavsiye etmesini istediği taksici de onu Üç Kardeşler Pastanesi'ne götürmüştü. İçeri girdiğinde nickname'i Balbadem olan biriyle sabaha kadar chat yaptığı, hiç uyumadan uçağa bindiği için gözlerinden uyku akıyordu. Nar gibi kızarmış bir su böreği yiyip bir de demli çay içtikten sonra dizüstü bilgisayarını açtı ama ancak ana hatlarını yazabildiği konuşmasına göz atamadan uyuyakaldı. Balbadem'le gece 11.30 gibi çete başlamıştı. Cinsiyetinden bir türlü emin olamadığı sanal kişi kesinlikle kadın, hem de ne kadın olduğunu söylüyordu. Balbadem saat 12'de an itibarıyla sevgililer gününün başladığını, kendisinin de 25 yaşına girdiğini belirtti ve hayatta en sevdiği şeyin seks olduğunu da üçüncü kez tekrarladı. Ülkü Bey o güne kadar hiç duymadığı renkli küfürlerle konuşan, kurguladığı fantezilerle aklını başından alan bu sanal kişiyle sabaha kadar sohbet etti. Balbadem tekrar görüşme vaadinde bulunup işe gideceği gerekçesiyle internetten çıkınca saatine bakan adam uçağa 2 saat kaldığını gördü, paniğe kapıldı. Alelacele yıkanıp giyinip havaalanına koştu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamış, konuşma metnini bitirmemişti. Ambulanslarla polis araçları gittikten sonra biraz konuşmasına bakmak istemiş ama gözlerinin kapanmasına engel olamamıştı. Bir yarım saat daha kestirmek, konuşmasına dinç bir kafayla başlamak istiyordu. Ama bu kez de sinir bozucu gürültüler nedeniyle uyandı, "Ne oluyor ya?" diye söylenerek çevresine bakındı. Ortalıkta yoğun bir hareket vardı. Pastaneye kalabalık bir televizyoncu grubu dolmuştu. Masalar çekiliyor, koltuklar itiliyor, kameraman açı bulmaya, ışıkçı ışık yapmaya çalışıyor, aküler taşınıyor, tripodlar açılıyor, gürültü dinmek bilmiyordu. Ülkü Bey gözlerini ovuştururken belgesel yönetmeni Çiğdem Taşpınar, incecik Davidoff sigarasını tüttürerek pastanenin sahibinin oğlu, kokain baronu kılıklı Serhat'la hararetli hararetli konuşuyordu. Orta yaşın ortasını çoktan bulan kadın, uzun bacaklarına dizleri yırtık bir blue jean, üstüne de çok cepli bir yelek giymiş, kısacık beyaz saçlarının bir tutamını uzun bir kuyruk halinde ensesinde bırakmıştı. Barış'ın çevreci babası Menderes Bakış'tan ayrılmasına neden olan üç kağıtçı Fransız Vincent Baratier'in taş koyması üzerine Bosna'nın Ağlayan Kadınları adlı belgeselini kendi olanaklarıyla çekmek durumunda kalan mükemmeliyetçi yönetmen, filmi pek çok övgü aldığı, dünyanın dört bir tarafındaki belgesel film festivallerinde gösterildiği halde sıfırı tüketmişti. Projelerine kaynak aramaktan iflahı kesilen kadın, uzun süre geçim sıkıntısı çekince, sonunda çareyi haber ve belgesel yayınlayan büyük bir televizyon kanalına kapak atmakta bulmuştu. Birkaç gün önce çekmek için ölmediği Yollardaki Öyküler adlı 13 bölümlük bir belgesel için ruh sağlığı hastanesinin bulunduğu şehre gelmişti. Projenin özgün bir tarafı yoktu, çok bildik bir içeriği vardı. Ama kadın yine de özenli çalışıyor, her şeyi didik didik ediyordu. Geldiği gün Davran Karadeniz pidecisinde sucuklu yumurtalı pidenin yapılışını çekmiş, aynı pideyi 20 kez yaptırınca pideci kafayı oynatmıştı. Şimdi de şehrin en eski mekanlarından biri olan Üç Kardeşler Pastanesi'ndeydi. Serhat'la konuştuktan sonra mutfağa girecek ve pastanenin spesiyalitesi su muhallebisinin yapılışını çekecekti. Ülkü Birinci'nin oturduğu köşeyi gözüne kestiren Çiğdem Taşpınar, ince çizgili siyah takımının içine kırmızı bir gömlek giymiş, yakalarını dışarı çıkarıp saçlarını adam akıllı jölelemiş genç patron Serhat Üç Kardeşler'den müşterisini oradan kaldırmasını istedi. Az sonra kameranın karşısına geçip dedesinin vaktiyle basit bir tatlıcı dükkanı olarak açtığı pastanenin zamanla nasıl da gelişip şehrin en klas mekanı olduğunu anlatacak olmanın heyecanını yaşayan Serhat, Ülkü Birinci'yi omzundan dürterek uyandırıp başka bir masaya geçmesini söyledi. Dürtülmekten hiç hoşlanmayan ve uykusuzluğu da başına vuran Ülkü Birinci, "Kalkmıyorum," diyerek diklendi. Küçümseyen bir ifadeyle vır vır vır söyleniyor, eliyle koluyla sert hareketler yapıyordu. Serhat tam bir Karadenizliydi, birden parladı. "Ne demek ula kalkmıyorum?" diyerek Ülkü Birinci'nin yakasına yapışınca, genç çocuğun yüzündeki öfkeyi gören ve dövüşmeyi göze alamayan Ülkü Bey, Çiğdem Taşpınar'ın "Beyefendi ben rica ettim, mümkünse," türünden yumuşak sözlerle araya girmesini fırsat bildi. Sanki film çekildiğini o anda fark etmiş gibi davranarak, "Ha, çekim yapıyorsunuz, öyle söylesenize," diyerek sözde yumuşadı. Eşyalarını toplayıp başka bir masaya geçti. Geçerken saman alevi gibi parlayan Serhat, parladığı hızla sakinleşmiş, Ülkü Bey'i sanki 40 yıldır tanıyormuş gibi boynuna sarılıp öperek özür dilemişti. Serhat'ın gönlünü almak için Ülkü Birinci'yi çay kahveye, pasta böreğe boğduğu sırada, karısıyla yaşadığı kavga nedeniyle kitabını yazmaktan kesinlikle vazgeçen başhekime bir misafir geldi. Ruh sağlığı hastanesinin de sınırları içinde yer aldığı beldenin belediye başkanı olan Cumhur Er Yıldıran, başhekim beyin heyecanla beklediği kitap projesini desteklemek istediğini, tüm basım, dağıtım, tanıtım işlerini üstlenmeye hazır olduğunu söylemek üzere gelmiş, gelirken şehir hakkında yazılmış birkaç kitabı, hastanenin tarihine değinen kısımlarını post-it'le işaretlemiş olarak yanına getirmişti. Başhekime saygıda kusur etmeyen Cumhur Er Yıldıran, her birini fotokopi yaptırtıp dosyalattığı gazete kesiklerini, Müsteşar Cevdet Pektaş'ın dönemin Sağlık Bakanı ile birlikte mutluluktan uçar bir halde poz verdiği davullu zurnalı temel atma töreni sırasında çekilen siyah beyaz, yarım kalan binanın 80'li yıllardaki inşaatı sırasında çekilen renkli fotoğraflarını önüne serdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Taceddin Başusta'dan yüz bulamayınca çok bozulan, bir de üstüne karısıyla kavga edince "lanet olsun kitabına da hastanene de" diyen başhekim, küçük çaplı ama çalışkan başkanın coşkusu karşısında hastanenin tarihini anlatan bir kitap yazacağını dünya aleme duyurduğu için çok pişman oldu ama iş işten geçmişti. Altından kalkamayacağını anladığı bu işten yakasını nasıl sıyıracağını bilmiyordu. Ama o sırada aklını asıl meşgul eden şey bu mütevazi belediye başkanının iyi niyetli yaklaşımı değil, bedeninde ve ruh halinde şiddetle hissettiği tuhaflıktı. Nebahat Hanım'ın ikramı iki kalın dilim kekte okkalı miktarda esrar olabileceği aklının köşesinden geçmeyen başhekim, kendisine ne olduğunu anlamaya, bütün organlarını ve olası semptomları hatırlamaya çalışıyor, yüksek sesle konuştuğunun farkında olmadan "Allah Allah, ne oldu bana böyle?" diyerek koltuğunda kaykılıyordu. Kendini kötü hissetmiyordu, hasta değildi ama tuhaftı. Zihninin bir tarafı bu olağan dışı halin hoşuna gitmiş olmasından dolayı çok tedirgindi. Düşünceleri hızla kontrolünden çıkmıştı. Birdenbire karısıyla sabah yaptıkları tartışmayı bütün ayrıntılarıyla, kürtaj meselesine de girerek anlatmaya başladı. Bir yandan da doğru bir şey yapmadığını düşünüyor, susmak istiyor ama başaramıyordu. Belde belediye başkanı özel hayatının son derece uygunsuz ayrıntılarını anlatan, anlatırken ağzı yayılan başhekimin sabahın bu saatinde sarhoş olup olamayacağını düşündü. Adamın haline bir anlam verememiş, hatta ufaktan tırsmıştı. Cumhur Bey'in çekine çekine "tansiyonunuza bir baktırsanız düşmüş olabilir" demesi üzerine, hala karısının 30 yıl önceki kürtajlarından bahseden başhekim birden şiddetli bir öfkeye kapıldı. İşaret parmağıyla şakağına tık tık vurup "Hasta, hasta" dedi. "Benim hanım temizlik hastası, burası sakat." Başhekimin bir bakıma hakkı vardı. Sevim Hanım o anda gerçekten çok hastaydı. Konuk konuşmacı Ülkü Birinci, öğlene kadar ara ara uyukladıktan, kokain baronu kılıklı Serhat'ın aralıksız ikram ettiği çay kahveyi içtikten sonra, üç kardeşler pastanesinden çıkmış, hastaneye gitmek üzere bir taksiye binmişti. Daha 100 metre gitmişlerdi ki, şehrin caddeleri bu kez 4. ambulansın sesiyle inlemeye başladı. Taksicinin "fırsat bu fırsattır" diye kıçına girdiği ambulanstaki kişi, başhekimin obsesif kompulsif karısı Sevim Hanım'dı. Tıraş olurken çenesini kesen başhekimin öfkeyle çıkıp gitmesinden sonra, geçirdiği 3 kürtaj ve çocuksuzluk üstüne düşünüp, uzun uzun ağlayan kadın banyoya girmiş, ortalığın halini görünce kudurmuştu. Başhekimin pis dosyaları kucakladığı için mikrop yuvası haline gelen pijamaları ortalıktaydı. Her yerde de kanlı parmak izleri vardı. Gördüğü manzaraya dayanamayan kadın bir şişe tuz ruhunu küvete, bir şişeyi de klozete döktü. Lavaboya ve yerlere çamaşır suyuyla bir takım kuvvetli temizleyicileri boca edip derin derin nefes alarak ortalığı hırsla ovalamaya başladı. Çok geçmedi, küçücük banyoya dolan kuvvetli kimyasal buharları soluduğu için zehirlendi, birden kustu. Banyodan çıkıp temiz hava alacak yerde kendi kusmuğunu temizlemeye kalkan kadın, son anda öleceğini fark ederek sürüne sürüne gidip karşı komşunun kapısını çalmış, bir parti de kapıyı açan kadının ayaklarına kusmuştu. Komşu kadın hemen başhekimi aradı ama başhekim, "Belediye sizin başhekimim, ne isterseniz emrinize amadeyim" diyerek bir an önce gitmek isteyen belde belediye başkanını yolcu etmiş. Ardından şizoafektif bozukluktan mustarip İsmail Çeliktaş'ın karşısına geçip hasta bakıcı Ofli Durali'den aşağı kalmayan bir neşe ve gümbürtüyle tavla oynamaya başlamıştı. Panik içinde koşup gelen Nemişo durumu anlatmaya kalktığında, dikkatini toplayıp doğru düzgün dinleyemediği sekreterini "Tavla oynuyorum kızım, görmüyor musun?" diye gürleyerek azarlayınca hastalar bile şaşıp kaldı. Başhekimle konuşmayı başaramayan komşu kadın Sevim Hanım'ı çağırdığı ambulansa bindirmiş, devlet hastanesine göndermişti. Sevim Hanım derhal tedaviye alınırken uyanık taksicinin yol ayrımına kadar ambulansın peşinden gitmesi sayesinde çabucak ruh sağlığı hastanesine ulaşan Ülkü Birinci, İsmail Çeliktaş'la oynadığı tavladan sıkılıp kalkan başhekimle tanışıyor. Kerli ferli, yaşlı başlı adamın yerli yersiz gülmelerine bir anlam vermeye çalışıyordu. Konferans salonunun kulisinde Yapacağı konuşmayı gözden geçirmek isteyen misafirini sekreterine teslim eden başhekim, "Her yer karanlık, pür nur o mevki, mağrip mi yoksa makber mi yarab" şarkısını mırıldanarak, bir dilim kek daha yemek için Nebahat Hanım'ın birinci katta bulunan odasına giderken, çocuk psikiyatri Faik Abacı, başhekimin durumundan haberdar oldu. Başını mahveden saç kıranlardan yakınırken, bir yandan da çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliğinde çok başarılı sonuçlar verdiği klinik araştırmalarla ispatlanan yeni bir ilacı öven Reprezent ilhaminin getirdiği eşantiyonları çekmecesine yerleştiren Faik Bey, nemiş onun, "Doktor bey, başhekime bir şey oldu, ne olur bir bakın, kurban olayım" diye yardım istemesi üzerine odadan çıkmış, hala koridorlarda şarkı söylemekte olan başhekimin yolunu kesmişti. Nemişo, bir yandan cep telefonuyla hastaneyi arayıp Sevim Hanım'ın durumunu öğrenmeye çalışıyor, bir yandan da Faik Bey'e başhekimin abuk sabuk hareketlerini anlatıyordu. Faik Abacı alelacele başhekimin koluna girdi. Adamın hali gerçekten tuhaftı. Birinci katta ilk rastladığı odaya sokup tansiyonunu ölçtü, kalbini dinledi, tehlikeli bir durum tespit edemedi. Kırık sedyelerin, bozuk tekerlekli sandalyelerin, tamir bekleyen cihazların bulunduğu odada pis bir sedyeye oturan adam, "Anlamadım Faik, Sevim yengen sabah sabah delirtti beni, ondan mı böyle tuhaf oldum acaba?" diyor. Başını koyup uzanmaktan başka bir şey istemiyordu. Odasına gidip biraz kestirmek isterken, oturduğu sedyeye devrildiği gibi uyuyakaldı. Aslında uyumuyor, içki mi içki içmediği halde, kafasının neden fırıl fırıl döndüğünü, hafiften midesi bulanmasına rağmen neden kendisini kötü hissetmediğini düşünüyordu. Nabzı normal sayılırdı, biraz hızlı olmakla birlikte düzenli nefes alıyordu. Faik Bey Nemişo'ya, "Üstüne bir battaniye ört de uyusun biraz, uyanınca tekrar bakarız" deyip Sevim Hanım'ın durumunu öğrenmek üzere odasına döndüğünde, başhekim gerçekten de ağır, çok ağır bir uykuya daldı. O sırada Ülkü Birinci konferans salonunun yayla gibi kulis odasında tek başına oturmuş, kulaksız Ziya'nın getirdiği orta şekerli Türk kahvesini içerek, aslında çok da önemsemediği ama kürsüde rezil olmamak için biraz doldurması gerektiğini düşündüğü konuşmasına göz atıyordu. Bitişikteki malzeme odasına giren küfürbaz Zerrin Hemşire ile Servinaz Ceviz'in muhabbetine ister istemez kulak misafiri oldu. Binanın sırtını denize döndüren Mimar Çetin Kansız'ın, gerektiğinde kolayca bölünüp 3-4 oda çıkarılır diye düşünerek çok geniş tuttuğu kulis odası bölünmemiş ama planı labirentten farksız olan hastanenin birinci katındaki tıbbi malzeme deposu yeterli gelmeyince, kulis odasının hemen girişindeki bir bölüm, derme çatma bir şekilde ayrılarak ince uzun bir depo haline getirilmişti. Aralarında kağıt gibi ince bir sunta levhadan başka bir şey olmadığı için Ülkü Bey kadınların konuşmalarını gayet iyi işitiyordu. İki kadın Zerrin Hemşire'nin 14 Şubat'a denk gelen doğum gününden bahsediyorlardı. Zerrin'i taze sevgilisi, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda görevliyken nihayet İstanbul'a tayini çıkan genç oyuncu Ozan Çağlar aramış, böyle bir günde yanında olmamasının söz konusu bile olmayacağını söylemiş, akşam uçağıyla geleceğini bildirmişti. Ahım şahım bir özelliği olmayan Ozan'la, ahım şahım bir güzelliği olmayan, hatta hiç olmayan ama garip bir biçimde seksi Zerrin Hemşire, daha 1,5 ay önce tanışmışlar, hemen o gece yatmışlardı. Ozan Çağlar, yılbaşı gecesi Haldun Taner'in "Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım" adlı oyununu boş salona oynadıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı vesilesiyle delicesine süslenen Trabzon Dedeman Oteli'ne gitmişti. Zerrin Hemşire de oradaydı. Ozan'ın birçok kadın tiyatrocunun klişe örneği hayali gibi, onun da en büyük hayali Ofelia'yı oynamak olan, tiyatro edebiyatında Shakespeare'den ileri gidemeyen, aslında ona bile gelemeyen oyuncu arkadaşı Çöpçatan Pelin'le karşılaşınca bağırış çağırış kucaklaştılar. Bir yıl önce Zerrin'in ara sıra nöbet tuttuğu bir özel hastanede miyom ameliyatı olduğu sırada tanışmışlar, ahbap olmuşlardı. Aşk hayatı yeterince fırtınalı olmayan çirkin kadınların çoğu gibi albenisiz Pelin de çöpçatanlık etmeye bayılırdı. Ozan'ın hemşire arkadaşının seksapelinden etkilendiğini fark edince, kızı masalarına davet edip ikisini yan yana oturtmakla kalmadı, resmen aralarını da yaptı. 51. ayrımın sonu, sayfa 440.